Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümü bir iş seyahatinde olduğum için stüdyo ortamında değil, bir otelin lobisinde kaydetmekteyim. O yüzden belki ses kalitesi diğer yayınlardaki kadar, ses ve görüntü kalitesi diğer yayınlardaki kadar iyi olmayabilir. Ancak yayınlara ara vermek istemedim ve bugün uzun süredir yayına taşımak istediğim bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Gen Z veya Z kuşağı olarak bilinen 1997 ve 2012 yılları arasında doğmuş bireylerin iş bulma ve buldukları işte uzun süre tutunma konusunda çeşitli problemler yaşadığını pek çok medya platformunda denk geliyoruz. Peki bu işin arka planında sadece Z kuşağı mı suçlu, yoksa başka sebeplerden dolayı böyle bir sorun var mı? İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Dünya Ekonomi Forumu'nun geçen yılki toplantısında iklim değişikliği, enerji tüketimi, yeni ortaya çıkan iş sektörleri gibi konular konuşulurken ilginç bir başlık da bu tartışmalar arasında yerini aldı. O başlıkta Z jenerasyonunun çalışma kültürüne ayak uyduramadığı ve diğer nesillere göre çalışma isteklerinin ve bir işte uzun süre kalma sürelerinin çok düşük olduğuydu. Yapılan bu araştırmada Z ve Y kuşağı, Y kuşağı 1981 ve 96 yıllarında doğmuş olanlar, farklı alanlarda kıyaslamalar yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlarda ise Z kuşağının Y ve X kuşağına göre bir işte kalma oranının çok daha düşük olduğu keşfedilmiş. Yine yapılan başka bir araştırmada ise J jenerasyonunun stres, endişe, yalnızlık ve mutsuzluk oranlarının çok daha fazla olduğu keşfedilmiş. Hatta Bloomberg, Z jenerasyonunun çalışma kültüründe çok kolay ezilip çoğunun işsiz kalacağıyla alakalı da bir makale dahi yayınladı. Bu kadar olumsuz haberi görünce ben de bu işi araştırmaya başladım. Fakat her suçu bir neslin üzerine atmanın, pek çok şeyi yanlış yaptıklarını söylemenin hiç de doğru bir yaklaşım olmadığını fark ettim. Buna benzer sorunlar milenyum neslinde, yani Y kuşağında da aslında daha önce görülmüş. Bilgisayar ve internet devriminin yaşandığı dönemlerde ilk işine giren nesiller çoğu görevi bilgisayarlar ve internetin yardımıyla çözmeye çalışmışlar ve bu iş yerlerinde yıllardır çalışan kıdemli kişiler bu yaklaşımları kolaya kaçmak olarak değerlendirmiş. Savaşların tüm dünyada sona erdiği, sanayinin, teknolojinin ve daha pek çok sektörün uçuşa geçtiği bir dönemde ortaya çıkan yeni yüzlerce alanda işlerin türediği bir dönemde X nesli iş aramaya başladı. Pek çok milyarderin türediği, her geçen yıl vergi rekorları kıran firmaların ve girişimlerin ortaya çıktığı bu dönemde işkolik tanımı da ilk defa ortaya çıktı. X kuşağı çok üst düzey bir eğitime sahip olmasa dahi kolaylıkla iş bulabilir ve kazandığı parayla kolaylıkla ev, araba ve diğer büyük maliyetli ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma ulaştı. X neslinin çok fazla iş seçtiği de pek gözlemlenmedi. X neslinin çocukları, yani milenyum nesli veya Y kuşağı ise savaş, açlık gibi şeylerle hiç karşılaşmadılar. Çoğunlukla kurulu bir düzen içerisinde büyüyen bir nesil lise ve üniversite eğitimine kolaylıkla ulaştı. Artık ne iş olursa yaparımdan çok bir alanda uzmanlaşıp bir diploma alıp profesyonel olarak bir sektörde çalışan bireyler ortaya çıkmaya başladı. Teknolojinin inanılmaz yükselişine şahit olan bu nesil için artık fiziksel olarak çözülmesi gereken pek çok şey yavaş yavaş dijital alana geçti. İşlerin yapılma şeklindeki değişikliklere de bu nesil böylelikle şahit oldu. Ama insanların ne iş olursa yaparım dediği ve her şeyin sabit hızla ilerlediği bir devri çoktan geride bırakmış durumdayız. Z kuşağı çalışma hayatına girdiğinde teknoloji çağı ile büyüyen bir nesil eski usul çalışma modellerine ayak uydurmak zorunda kaldı. Tam bu konular tartışılırken 2019 senesinde bildiğiniz üzere Covid salgını yaşanınca çalışma kültüründe uzaktan çalışma anlayışı büyük bir hız kazandı. Tamamen uzaktan çalışmanın çok performanslı bir yaklaşım olmadığı görülünce hibrit çalışma modeli pek çok dünya devi firma tarafından kabul gördü. Şimdileri ise pek çok firma yine eski usul çalışma sistemine dönmeye çalışıyor. Yıllardan beri ilk defa bu kadar kısa sürede çok sayıda farklı çalışma modeli firmalar tarafından denendi ve pek çok çalışan bu esnada sahip olduğu esneklikten de vazgeçmek istemedi. Çalışma alanlarının bu kadar hızlı değişim gösterdiği bir dönemde herkes Z kuşağının hemen tüm bu değişimlere ayak uydurmasını bekledi. Silikon Vadisi'nde gerçekleşen işten çıkarılmaları eminim duymuşsunuzdur. Ancak bu haberlerin de çoğu daha fazla tıklanma almak için çok yüzeysel olarak bu konuyu ele aldılar diye düşünüyorum. Keza 2019 yılında Amazon, Microsoft, Google ve Meta firmaları Covid'den önce ortalama 90 bin kişiyi işe alırken bu rakam Covid'den sonra 875 bin kişiye ulaştı. Yani neredeyse normalin 10 katı işe alım yapıldı diyebiliriz. Çünkü insanlar evlere kapanınca mobil cihazlara ve mobil hizmetlere tarihte görülmediği kadar bir talep gösterdiler. İşler normale dönünce de bu sektördeki talep eski haline dönmeye başladı. Şu an yaşanan pek çok işten çıkarma bu işlerin sadece %10'luk kısmı oldu. Tabii ardından ChatGPT hayatımıza girince de yapay zeka pek çok meslek grubunun işinden olmasına sebep oldu. Veri tabanlı pek çok iş artık yapay zeka tarafından yapılabilir hale geldi. Keza bu da apayrı bir podcast konusu bence. Bunu da başka bir yayında detaylıca konuşuruz. Ancak yine bütün bu hızlı işe alım ve hızlı işten çıkarım olayları Z kuşağının başına geldi. Şimdi eminim şunu soracaksınız. Z kuşağının hepsi kanatsız birer melek mi? Yani bu neslin yanlış yaptığı hiç mi bir şey yok? Gelin bir de buna bir göz atalım. Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı daha önceki tüm nesillere kıyasla iletişim becerilerinin kat ve kat daha düşük olduğu gözlemlenmiş. Teknik becerileri önceki nesillere göre kıyaslandığında ise bu nesil çok daha iyi sonuçlar elde etmiş. Pek çok yeni dijital araca ve teknolojilere kolaylıkla adapte olabilen bu nesil iş yerlerinde en önemli kriterlerden biri olan iletişim becerisi yönünden sınıfta kalmışlar. Fakat bence burada yine bu nesli suçlamak doğru olmayacaktır. Ben mesela 1990 yılında doğmuş biri olarak Y nesli olarak yer alıyorum ve benim büyüdüğüm dönemde teknolojinin varlığından söz etmek açıkçası oldukça zordu. Örneğin liseye giderken eğer bir kızdan hoşlanırsanız gidip konuşmanız ve onunla bir yüzleşme yaşamanız gerekirdi. Ama şimdi bazı uygulamalar ile böyle bir yüzleşme yaşamanıza dahi gerek kalmadı. Ben daha ilkokula dahi gitmeden önce evin en küçüğü olduğum için sürekli olarak bakkala ve markete yollanırdım. Ve esnafla çok ufak yaşta olmama rağmen sürekli olarak bir iletişim halindeydim. Şimdi çoğu ebeveyn çocuğuna ufak yaşlarda böyle görevler vermekten kaçınıyor ve ayrıca sadece bu da değil, eve teslimat yapan uygulamalar sayesinde bu işte artık tamamen ortadan kalktı diyebiliriz. Tüm bunların en kötü yanı ise ben daha ilkokul çağındayken ailecek bir yere gittiğimizde ailem beni hemen diğer çocukların yanına bırakırdı ve öyle ya da böyle o çocuklarla kaynaşmak zorunda kalırdınız. Ama şu an pek çok çocuk bir araya geldiğinde dahi fiziksel oyunlar oynamaktan çok yan yana olmalarına rağmen telefon ekranlarına bakmayı tercih ediyorlar. Mobil cihazla her işini çözebilen bir nesil ilk defa çalışma ortamına adım atınca da bu Z kuşağının ne sorunu var gibi yüzlerce manşeti her yerde görmeye başladık. Hatta bunlardan en çarpıcı olanlarından bir tanesi de 1344 adet yöneticiyle yapılan bir araştırmada bu yöneticilerin %74'ünün Gen Z yani Z kuşağı ile çalışmakta zorluk çektikleri ortaya çıkmış. Peki bu kadar farklı değişkene maruz kalan bir nesil nasıl olacak da çalışma ortamına ayak uydurabilecek? Sürekli olarak Z jenerasyonu şöyle sorunlu, böyle haylaz demektense gelin isterseniz çözüm olarak neler yapılabilir bunlara bir göz atalım. Z kuşağı çalışanlarının mental sağlığına önem verebilen, empati kurabilen ve sağlıklı bir iş yaşam kültürüne sahip olan firmalarda var olmak istiyorlar. Sadece kendi çıkarlarına ulaşmak amacıyla çalışanlarını önemsemeyen firmalardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorlar. Ayrıca Gen Z nesli daha önceki nesillere göre cinsiyet eşitliğine çok daha fazla önem veriyor ve çalıştıkları firmaların çalışma performanslarını cinsiyet seçimleri, görünüşleri ve giyimlerine göre yargılamamalarını istiyorlar. Ayrıca Z kuşağı çalıştıkları iş yerlerinde kendilerine rehberlik edebilecek, gelişmelerine fayda sağlayacak patronların ve liderlerin var olmasını umut ediyorlarmış. Çalıştıkları alanda yükselebileceklerini onlara işaret eden firmalar ve liderler ile birlikte çalışma ortamında var olmak istiyorlarmış. Z kuşağının büyük bir bölümü mobil cihazlarla iletişim kurmayı tercih eder gibi görünseler de aslında sadece bir nesil için değil, tüm nesiller yüz yüze yapılan iletişimi çok daha samimi buluyor. Mesaj ve e-posta yollamak yerine yüz yüze konuşmak, uzak mesafedeyken soğuk bir e-posta yerine görüntülü bir arama yapmak, aradaki kişisel bağın çok daha güçlü olmasını sağlıyormuş. Mümkün mertebe birebir görüşmeleri tercih etmek kaliteli bir iletişim kurmayı sağlıyor ve çalışanların kendilerine verilen önemin farkına varmalarına da olanak tanıyormuş. Ve son olarak da Z kuşağı eşit ücret taahhüdü veren firmalarda çalışmayı tercih ediyorlar. Bu da şu anlama geliyor: yeni mezunlar veyahut da birkaç yıl deneyimi olan çalışanlar için piyasadaki minimum değeri ödeyen ve tüm personeline eşit haklar sunan şirketler sadece Z kuşağının değil tüm çalışanların en çok talep ettiği şeylerden bir tanesiymiş. Unutmayalım ki bugünün genç çalışanları yarının yöneticileri ve liderleri olacaklar. Bu nedenle şirketlerin Z kuşağından şikayet etmek yerine çalışanlarına hitap edecek yeni stratejiler geliştirmesi ve onların soruna ve taleplerine önem vermesi ancak daha kaliteli çalışma ortamlarının ve daha etkili işlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacaktır diye düşünüyorum. Bu bölümde Z kuşağının çalışma kültüründe ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve bu sorunların nasıl aşılabileceğini konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.